Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri. Bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar. Usulü Erkan, muhibbanı Erkam, dergahı hüdayidir mekan. Biriniz ki kesmeyiz sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbette gerek. Muhabbetsiz sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı. Lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile. Bildiğiyle amel etmeyene bilmem ki ne denile. Biliniz ki ailedir en muhkem kale. Ağaç dalıyla köküyle, insan sülalesiyle, ailesiyle gürler. Ve yine biliniz ki yuvayı dişi kuş yapar. Ana gibi yar, Bağdat gibi diyar olmaz. Cennet ayaklarına serilen anaların duasını almayan iflah olmaz. Babadan ahlak ve mal, evlattan şan kalır. Ana baba duası almayan iki cihanda perişan kalır. Aziz ve titiz ve dahi temiz ve elbette bizler için bahada eşsiz, kalbi kinsiz, şerre isteksiz, gıybete meyilsiz ve harama dilsiz ve her daim nezdimizde mümeyyiz çok değerli gönüldaşlarımız. Bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Aile Medeniyetimiz programında hepinize Erkam Radyo Çamlıca Genel Merkez stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden sizlerle birlikteyiz. Bizleri sizlerle buluşturan, gönüllerimizi kavuşturan, hak üzere konuşturan ve karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlarım, gençlerimizin bir yuva nasıl kuruluru bilmediği, evlilik ile ilgili doğru ve gerekli bilgileri almadığı, gün geçtikçe evlilikten daha fazla soğuduğu, evlilik yaşının 30'lara dayandığı, 20 milyonu aşkın gencimizin evlilik çağına gelmesine rağmen evlenmediği, bir şekilde evlenenlerin ise çocuk yapmadığı bir Türkiye'de aile olmaya giden yolda 54 önemli unsuru sizlerle paylaşıyorum. Aile olmaya giden yolda 54 unsurun ikincisine başlamıştık geçen hafta. Neydi o? Güven inşa etme kalitesi. Evlilik yolculuğunda başlamanın edebi demiştik. Güven inşasında 4 alt başlık saymıştım size. 1- Anne babanın evlatlarının bu evliliği yapabileceğine ve yürütebileceğine olan inancı, güvenci. Bu konuda evlatlarına güvenmeleri. 2- Evlenecek kişinin ben bu evliliğin üstesinden gelebilirim diye kendine güvenmesi. 3- Aday olan kadın veya erkek adayımızın karşı adaya güvenmesi. Ben bu kişiyle evlenebilirim, bu kişiye inanabilirim diye. Ve 4- İçinde yaşadıkları toplumun bu evliliğe güvenmesi, gençler bu evliliği yürütebilir inancının toplumda oluşmuş olması. Aziz dostlarım, ilk madde olan anne babanın evlatlarının bu evliliği yapabileceğine ve onu yürütebileceğine inanması kısmını geçen hafta tamamlamıştık. Şimdi ikinci alt başlığa geçelim. Evlenecek kişinin kendisine güvenmesi, ben bu evlilik işinin üstesinden gelebilirim diye düşünmesi. Aziz dostlar, bir kişinin kendisine güvenini, yani özgüvenini oluşturan bazı önemli unsurlar vardır. Kişi bunları tamamlayıp olgunlaştırmadan, akıl bali olsa bile evlilik için ben bu işin üstesinden gelebilirim diyemez. Dese bile, eğer bu unsurları kendi nefsinde, kendi bünyesinde tamamlamamışsa buna itibar edilemez. Şimdi bu unsurları, yani kişinin kendi özgüvenini oluşturan unsurları size açıklayayım. Bireysel öz farkındalık ve duygusal olgunluk bunun birincisi. Çatışma yönetimi, ekonomik yeterlik, finansal bağımsızlık, finansal sorumluluk, genel sorumluluk bilinci ve ortak yaşam kültürü, alevi bağların dengelenmesi, sınır yönetimi, ortak gelecek vizyonu, değerler uyumu, kişisel olgunluk, duygusal dayanıklılık ve ilişki ve iletişim becerileri bu özgüvenin alt başlıkları. Yani bu konularda bir kişisel olgunluk olmadan kişi ben bu evliliğin üstesinden gelebilirim, ben bu ilişkiyi yönetebilirim kolay kolay bunu diyemez. Şimdi bu maddeleri biraz açmak istiyorum. Bireysel öz farkındalık, bir kişinin kendi duygusal tetikleyicilerini, ihtiyaçlarını ve davranış kalıplarını tanıma yeteneğidir. Duygusal olgunluk ise bu farkındalığı, tanıdığı, bildiği bu farkındalığı, kriz anlarında sükuneti korumak ve karşısındakinin duygusuna alan açmak için kullanabilme becerisidir. Tabiri caizse, bireysel öz farkındalık bu işin bilgisi, duygusal olgunluksa bildiğiyle amel etme becerisidir. Evlenecek olan gençlerimiz bu konuda kendilerini tartmalı ve kendilerini tarafsız ve önyargısız bir biçimde değerlendirebilecek olan yakınlarından bu hususta muhakkak destek almalıdırlar. Aziz dostlarım, evlilikte özgüven kişinin kendi iç dünyasındaki karmaşasını yönetebilmesinden gelir. Harvard Üniversitesi Psikoloji Bölümünden Dr. Susan David'in çalışmalarına göre, duygularını bastırmak yerine onları birer veri olarak, birer data olarak okuyabilen bireyler, uzun süreli ilişkilerde daha başarılı olmaktadır. Bunu biz psikolojide duygusal çeviklik olarak adlandırıyoruz. Psychological agility. Örneğin, eşiniz size sert bir eleştiri getirdiğinde, hemen savunmaya geçmek yerine o an hissettiğiniz yetersizlik duygusunu fark edip ona göre yapıcı bir yanıt vermek olgunluğun zirvesidir. Buna tepki yerine yanıt verme diyebiliriz. Diyelim bir akşam vakti eşiniz işten yorgun argın ve gergin bir şekilde geldi. Ve size karşı o yorgunlukla, o gerginlikle kaba bir cümle kurdu. Normal şekilde, normal durumlarda öyle bir insan değil. Biliyorsunuz ki bu nadirattan olan bir olay. Şimdi bunu yönetebilmeniz lazım. Hep öyle olmakla ara sıra öyle olmak arasında bir fark var. Düşük olgunluk seviyesindeki kişiler bu kurulan kaba cümleye karşı, ya sen kim oluyorsun da bana böyle bağırıyorsun, sen kim oluyorsun da bana böyle söylüyorsun gibi tepkisel bir davranış kalıbı sergilerler. Yüksek olgunluk ve farkındalık durumunda ise şöyle olabilir cevap mesela. Şu an yorgun olduğunu ya da işinden dolayı bu dönem çok gergin olduğunu ve bundan dolayı böyle davrandığını biliyorum. Bu bana yönelik bir saldırı değil. İstersen biraz sakinleşince konuşalım. Bu bir projeyle alakalı olabilir, iş yerinde yaşanılan bir çatışmayla alakalı olabilir, finansal bir krizle ilgili olabilir, geçici bir durumla ilgili böyle olabilir. Yani bu biraz sakinleştikten sonra konuşmak İslam'a da, Allah'ın ve Resulünün de düsturlarına, emirlerine, tavsiyelerine çok uygun olan bir tavır. Acizane benim hayat ile ilgili çok sevdiğim bir tanım vardır aziz dostlarım. Hayat dediğimiz şey, mezar taşınızda doğum tarihinizle ölüm tarihiniz arasına çekilen o ince tire çizgisidir. İşte o ince çizgi iletişiminizde ve tüm kararlarınızda ve tepkilerinizde size yapılan dürtü ile sizin tepkiniz arasında da çekilirse, her dürtüye anında kontrolsüz ve düşüncesiz bir tepki vermektense o dürtü ile sizin vereceğiniz tepki arasına ince bir çizgi çekebiliyorsanız, hafif bir duraksama yapabiliyorsanız, bir la havle çekebiliyorsanız, o zaman evlenme konusunda da akil bir insan olmuşsunuz demektir. 18-30 yaş arası bazı bekar tanıdıklarıma, sen bali olabilirsin, buluğ çağın gelmiş ve geçmiş olabilir. Ama inan ki daha akil çağın gelmemiş dediğimde bana çok kızıyorlar. Ama benim de gerekçelerim var. Hani gözü kulağı ve sol dizi ağrıyan bir adam, yaşlı bir adam doktora gidip dert yanmış ya. Doktor bey de böyle etraflı bir muayene yapmış. Muayeneden sonra tekrar neyin var sorusuna adamın, ya doktor bey gözlerim ağrıyor yakınmasına, yaşlılıktandır amcam diye cevap vermiş. Yaşlı amcamız kızmış hiddetle, ya benim kulaklarım da ağrıyor doktor bey demiş. O da yaşlılıktandır bey amca demiş. Adamcağız çok kızmış. Ya doktor bey demiş, benim sol dizim de çok ağrıyor. Şöyle bir muayene eden doktor, amcacığım o da yaşlılıktandır deyince adamcağız iyice tireden çıkmış yaşlı adam. Ya doktor bey demiş, yaşlıktansa benim sağ dizim de 90 yaşında ama o ağrımıyor. Sen ne biçim doktorsun diye bağırıp çağırmaya, doktora kızmaya başlayınca doktor gülümseyerek amcacığım bu da yaşlıktandır, bu da yaşlıktandır diyerek gülüp geçiştirmiş. İşte aynen öyle. Sen bali olabilirsin, bülü çağın gelmiş ve geçmiş olabilir. Ama daha akil çağın gelmemiş dediğimde bana kızan kardeşlerime ben de öyle diyorum. Akil olmadığın zandır kardeşim. Gülüp geçiyoruz öyle. Çünkü akil olan insanın o kendisine yapılan dürtüyle kendisinin vereceği tepki arasında o ince tireyi, o ince çizgiyi çok birkaç saniyelik bir duraklamayı koyabilmesi, yapılanı bir tartabilmesi, nasıl bir tepki vereceğini de hesaplayabilmesi lazım. Aziz dostlar, dünya çapında aile terapisti olarak kabul edilen Dr. Sue Johnson'ın duygu odaklı terapi EFT yaklaşımı, kişinin kendi bağlanma stilini bilmesinin evlilik başarısını, lütfen dikkat buyurun buraya, %75 oranında artırdığını göstermekte. Bir birey çocukluktan getirdiği kaygılı veya kaçınan bağlanma stillerinin farkında olduğunda bu döngüleri kırarak eşine güvenli bir liman ya da adaya güvenli bir liman sunabilir. Yani özgüvenin temelinde psikologlardan, psikiyatristlerden sıkça duyduğumuz o çocukluğunuza dönelim cümlesi, çocukluğunuza inelim cümlesi gayet yerinde ve gerekli bir eylemdir. Çünkü özgüven dediğimiz şey erken çocukluk döneminde onu takip eden ilk 4-5 yılda büyük oranda tamamlanır. Harvard Adult Development Study, Harvard Üniversitesi'nin yaptığı ve 80 yıl aşkın sürede devam eden dünyanın en uzun süreli mutluluk araştırmasıdır. Hayat kalitesinin ve evlilikteki özgüvenin IQ veya gelir ile ilgili değil, ilişki kalitesi ve duygusal dayanıklılık ile doğrudan ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Bunu bize ispat etmiştir bu çalışma. Dr. John Gottman'ın yaptığı ve binlerce çifti gözlemleyerek oluşturduğu Love Lab dediğimiz aşk laboratuvarı çalışması Gottman Institute'de, bu araştırmalarda duygusal farkındalığı yüksek olan bireylerin tartışmalarda nabızlarını yüzün altında tutabildiklerini ve bunun da evliliği sürdürmede en kritik faktör olduğunu ortaya koymuştur. Dolayısıyla uhulet ve suhulet içerisinde sakince bir işi çözebilmek, hani böyle çok öfkelendiğimizde, ani bir tepki verdiğimizde kan beynime sıçradı falan deriz ya, açarız ağzımızı, yumarız gözümüzü ya, ağzımızdan çıkanı kulağımız duymaz ya, işte bunların hepsi maalesef şeytandandır. Şeytanın hezeyanına gelmemekle alakalı işin bir de dini boyutu aziz dostlarım vardır. Pew Research Center'ın evlilik beklentileri raporu, ki 2024 tarihi yeni bir rapordur bu, evlenmeyi düşünen genç yetişkinlerin %68'i duygusal hazırlığı finansal hazırlıktan daha öncelikli bir kriter olarak gördüklerini belirtmişlerdir. Aziz dostlarım, hani programların başında genellikle söylerim, Türkiye'deki evlilik yaşı ile alakalı, evlilik yaşının 30'lara dayanmasını, 20 milyon aşkın gencimizin evlilik çağı gelmesine rağmen evlilik tercihinde bulunmayışını, evlenenlerin çocuk yapmayışını falan ve bunu bir şekilde biz finansal sebeplere dayandırırız. Bu rapor, hele hele böyle Amerika gibi, Batı gibi bize göre daha finansal odaklı, daha materyalist bakan toplumlarda bile %68 çok büyük bir rakam, duygusal hazırlığı finansal hazırlıktan daha öncelikli görüyorlar. Hakikaten de benim bu akil ve bali olma olgunluğu dediğim olay, bülü tabii Rabbimin biyolojik olarak verdiği buluğa erme yaşıyla alakalı bir şey. Bölgesel olarak değişiyor, etnik olarak değişiyor, kültürel olarak bazı toplumlarda değişiyor, iklimsel olarak değişiyor ama akil olma kişinin gerçekten kendi öz farkındalığı ve özgüveniyle kendini yetiştirmesiyle ve anne babaların da toplumunda o bireyi, o ferdi yetiştirmesiyle alakalı bir şey. McKinsey Company'nin duygusal zeka ve liderlik analizinde de bunu görüyoruz. İlişkisel bir liderlik türü olan evlilikte de öyle değil mi? Yani Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'da erkekleri kavam olarak bildiriyorsa, o evlilik kurumunda da bir liderlik ilişkisi var. Bir kurum haline geliyor. Dolayısıyla burada öz farkındalığın çatışma maliyetlerini %40 oranında azalttığına dair veriler var. Bu evlilik ekosistemine de uyarlanıyor bu veriler. Dolayısıyla eğer adaylar daha görüşme aşamasında, tanışma aşamasında bu evlilik kurumunu böyle bir liderlik kapsamında kurmaya karar verirlerse %40 oranında çatışma maliyetinin azalması bence de çok yüksek bir destek evlilikle alakalı. Ama maalesef günümüz gençlerinde oturulacakları muhitle alakalı, tutacakları evle alakalı, alınacak eşyalarla alakalı senin dediğin mi olacak, benim dediğim mi olacak, senin ailenin dediği mi olacak, benim ailemin dediği olacak türünden hiç de İslami altyapısı olmayan tartışmalar ve çatışmaya dönen ayrılıklar yaşıyorlar. Rabbim yaptığımız mücadelenin dünyevi değil de uhrevi mücadeleler olmasını, Allah için yapılan mücadeleler olmasını, maddi değil manevi mücadeleler olmasını lütfeylesin inşallah. Bu konuda aziz dostlarım, Stanford Üniversitesi'nin Stanford Center of Longevity araştırması, buradaki çalışmalar duygusal olgunluğun fiziksel sağlığa, kalp damar sağlığına doğrudan etki ettiğini, mutlu bir evliliğin stres yönetim becerisine bağlı olduğunu göstermiş. Bu açıdan çok da komik arada açıklamalar görüyorum Batı dünyasında. Ya çok özür diliyorum, haşa, hani bunu size bir tespit olarak aktarıyorum sadece. Tasvip etmişliğim yok. Ya anlatıyorlar, hani paylaşıyorlar böyle sosyal medyada. Eşimi sevmiyorum ama kalbim için, işte uzun ömürlü olmak için ona katlanıyorum gibi böyle komik şeyler duyuyorum. Biz bir şeye katlanırsak Allah için katlanırız. Rabbimiz Kur'an-ı Azimüşşan'ında siz o anda hayırlı görmeseniz de, olumlu bakmasanız da, sizin hoşunuza gitmese de Allah'ın sizin için daha farklı bir şeyi murad etmesi ve o hoşunuza gitmeyen şeylerde bazı iyilikler, güzellikler nakşetmesi mümkündür inancıyla işlerimize bakarız. Bu konuda Gallup World Poll İlişki Refahı Endeksi gibi 140 ülkede yapılan bir anket çalışması var. Kendini tanıma ve empati ile alakalı. Kendini bireysel farkındalık anlamında kendini tanıyan ve empati yeteneği yüksek olan bireylerin evliliklerinde kendilerine olan güvenlerinin %35 daha fazla olduğunu saptamış dünya çapındaki yapılan bu global araştırma. Dolayısıyla bir insanın ben bu işin üstesinden gelebilirim diyebilmesi için önce kendi ruhunun dehlizlerinde yürümüş, fener tutmuş, yol almış olması gerekir. Çünkü kendi içindeki savaşı bitirmeyen başkalarıyla barışık bir yuva kuramaz. Kendi içinde kendisiyle barışık olmayan karşısındaki kişiyle anlaşıp bir yuva kuramaz. Bu bölümü "Men arefe nefse fakat arefe Rabbe" sözüyle bitirelim. Kim ki nefsini bilir, o kişi Rabbini bilir. Kim ki kendini bulur, o kişi Rabbini bulur. Dolayısıyla bu sadece evlilikte aradığımız adayı bulma değil, Rabbi bulma ve Rabbi bilme çalışmasıdır aynı zamanda. Aziz dostlarım, özgüvenle ilgili ikinci unsur çatışma yönetimi. Evlilikte iletişim ve çatışma yönetimi bir ilişkinin kaderini belirleyen en kritik değişkenlerden bir tanesidir. Bu alan sadece iyi konuşmak değil, duyguyu regüle etmek, anlam üretmek, tehdit algısını yönetmek ve bağ kurmayı sürdürebilmek demektir. Çatışma, la rahate fi dünya cümlesi kapsamında kaçılmazdır. Dünyada rahat yoktur. Hele hele Allah Resulü'nün bu konudaki hadisi şerifi, başımıza tac olan hadis-i şerifi hemen gözümüz önünde duruyorken çatışmasız bir hayat imkansız. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlarla bir arada bulunup onların eziyetlerine sabreden mümin, insanlara karışmayıp onların eziyetlerine sabretmeyen müminden daha hayırlıdır buyurmuşken, aziz dostlarım, dünyayı cennet kabul edip hiçbir çatışma olmayacak bir hayat tasarlamak, Rabbimizin kurduğu imtihan dünyasına ve onun gerçeklerine terstir. Dünya çapında kabul gören en güçlü bulgulardan bir tanesi evlilikle alakalı şudur. Sağlıklı evlilikler çatışmasız değildir, yapıcı çatışma yönetimine sahiptir. Hatta hani evlilik öncesi ilişkilerle ilgili de en büyük aşklar en büyük çatışmalardan doğar diye böyle halk arasında yaygın bir kanaat vardır ya. Eğer onu yönetebiliyorsanız, öfkenizi kontrol edebiliyorsanız, öfkenize hakim olabiliyorsanız, çatışmadan uzlaşıya dönebiliyorsanız ve bu süreçte karşıdaki kişiye olumlu bir imaj verebilmişseniz ne mutlu size. Yine John Gottman tarafından 40 yılı aşkın sürede yürütülen çalışmalarda çiftlerin boşanma riskini yüksek doğrulukla John Gottman'ın tahmin edebildiği ortaya çıkmış. Peki nasıl tahmin etmişler bunu? Hani danışmaya gelen çiftlere şöyle bir soru tevdi edilmiş. Ya kendinizi ev ortamında düşünün. En son aile içerisinde yaptığınız kavgayı lütfen burada bir simüle edin. Aynısını burada bir canlandırın. Ve lütfen bir şey değiştirmeye çalışmayın. Orada nasılsa burada da öyle olun gibi. Bu araştırmalar çatışmanın varlığının değil, çatışma sırasında kullanılan iletişim kalıplarının belirleyici olduğunu ortaya koymuş. Mesela bu konuyla alakalı, ya zaten sen hep böylesin. Mesela direkt bir saldırı var. Ya hep böyle değilim yani. En kötü insanın bile zaman zaman iyi bir damarı tutabilir, iyi bir huyu olabilir yani. Direkt burada kişiliğe bir saldırı var. Bunun yerine ya ben sana şu konuda kırıldım çünkü diye başlayan duygu odaklı bir ifade. Hele hele aziz dostlarım ne olursunuz bir miktar daha kulak vererek dinleyin bu kısmı. Hele hele bu duygu aktarımı cümlesinin başında bir yumuşatıcı, bir nida, bir onaylayıcı, destekleyici ya da sevgi içeren bir nida varsa, bir ön takısı, bir hitap varsa. Mesela direkt bir tanem yerine ya bir tanem. Şimdi oradaki ya var ya işi yumuşatıyor biraz. Biraz boynunuzu büktürüyor size. Ya bir tanem sana şu konuda çok kırıldım çünkü. Ya da ya aşkım şu konuda sana çok kırıldım çünkü gibi ifadelerin olayların akışına çok büyük bir şekilde tesir etmekte olduğunu gözlemlemiş. Bu konuda benim ekolümde olan aile terapisti Virginia Satir'in yaptığı çalışmalarda çatışma ve kavga anında bile araya olumlu kelimeler serpiştiren çiftlerde boşanma oranı çok düşük olduğu gözlemlenmiş. Ki Amerikalılar bu konuda Ar-Ge'ye çok büyük önem verirler. Mesela biz sadece dinler genel bir izlenim alırız ama onlar kelimeleri de saymışlar. Yani %50'nin üzerindeyse bir kavgada olumlu kelimeler, ya bunlar en sonunda anlaşacaklar gibi düşünülmüş. Bu konuda size bir Münir Arıkan vasiyeti aziz dostlarım. Bir vasiyettir size, emanettir size Allah rızası için. Aile meselelerini, hele hele de birbirinizi daha çok iyi tanımadığınız erken tanışma döneminde mesajlaşma yoluyla sanal olarak asla ve asla yapmayın. Şimdi hemen akla ya hocam hani bu gençler bir araya geldiğinde görüşmeler, yüz yüze konuşmalar falan işin mahremiyet kısmı, vebal kısmı, günah kısmı elbette bu hususlar var. İslami olarak buna fetva verecek durumda değilim ama bilimsel bir tespit açısından tanımak ve tanışmak da kişisel vecib. Hani buna bir karşı çıkmam, hele Hanefi mezhebindeniz, bizim mezhebimizde asla ve asla buna karşı çıkmak söz konusu olamaz. Bu konuda helal ve meşru çerçevede kalmak ve sınırları ihlal etmemek kaydıyla aracısız ve yüz yüze iletişimi tercih etmenizi size öneririm. Sanal alemin girdabına düşmeyin derim. Bu vasiyetim sadece erken tanışma dönemi için değil aziz dostlarım. Evliliğiniz süresince de geçerli bir ana kuraldır. Ama illaki mesaj yoluyla iletişim kurmak zorundaysanız, illaki yazmaktan başka bir çareniz yoksa ve yazmak zorundaysanız, mesajınıza ilave olumlu kelimeler ve duyguya hitap eden kelimeleri eklediğinizden emin olun. Ne olursunuz, önemli ve kritik mesajları birkaç sefer okumadan, çok daha önemli olan karar ifade eden mesajları aklına güvendiğiniz akil bir kişiyle istişare etmeden karşıya göndermeyiniz. Çünkü sanal alem duygu iletiminde ruhsuz olduğu için sizin duygunuzu taşıyabilecek bir istihap haddine sahip değildir. Hani şairin dediği gibi bu terazi bu sikleti tartmaz diyor ya, aynen öyle. Sanal medya ya da sanal alem o duygu yoğunluğunun istihap haddini taşıyacak bir kapasiteye sahip değil. Mesajınızın karşıya gittiğini ama karşıya duygu olarak geçmediğini bilin. Şöyle diyebilirsiniz, ya hocam çok böyle mahrem konular var, sırlı konular var. Bunu bir başkasına istişare ettiğimizde, danıştığımızda bu sır faş olacak. Adayın da buradaki mahremiyeti kaybolacak. Dolayısıyla bunun bilinmesini istemiyoruz gibi bir şey olabilir. Mesela sıklıkla karşılaşıyorum danışanlarımla alakalı. Psikolojik bir vaka oluyor, cinsel bir vaka oluyor, ailevi bir mahremiyet oluyor. Tamam, bu konuda da size yapay zekadan faydalanmanızı öneririm. En azından ya böyle bir durum yaşadım. Ben adaya şöyle bir mesaj çekeceğim. Bunu lütfen daha olumlu kelimelerle, onun daha hoşnut kalacağı şekilde bana yazar mısın? Hatta bu konuda 3 farklı mesaj yazar mısın diye en azından ondan bir yardım alabilirsiniz. Her ne kadar biz yapay zekayı duygusuz ve ruhsuz bir varlık olarak tanımlasak da, inanın bu konuda dünyanın bütün kitaplarına ve bilgilerine sahip olan bir içerikle yazıştığınız için gelecek olan bilgilerin en azından sizin yazdığınızdan daha iyi olacağını size temin ederim. Aziz dostlarım, bilimsel literatürde en kritik kavramlardan birisi de yumuşak başlangıç dediğimiz soft startup etkisidir. Biz seminerlerde icebreaker dediğimiz buz kırıcı bazı eylemler, etkinlikler, direkt konuya girme yerine insanları orada, katılımcıları birbirine kaynaştıracak, bizi katılımcıyla daha yakınlaştıracak, katılımcıların daha interaktif olmasını sağlayacak bazı yumuşatıcı eylemler yaparız. Bu bazen bir oyun olur, bazen bir etkinlik olur, bazen bir soru cevap şeklinde devam eder. Bazen kendi hayatımızdan bir anekdot, bazen bir hikaye anlatımı olabilir ama iyi konuşmacılar asla ve asla direkt konuya girmezler. Dolayısıyla çatışmanın ilk 3 dakikası çatışmanın sonunu belirler diye bir kural var. Hacettepe Üniversitesi'nin bu konuda 700 evli çiftle yaptığı bir çalışma var. Düşük evlilik doyumlarında sert başlangıçlar olduğunu, yani eşler birbirinden duygusal manada tatmin değillerse, tatmin olmamışlarsa, evlilikten aldıkları doyumlar, yani evlilikten mutlu değillerse, çatışmalarda daha çok sert başlangıçlar yapıyorlar. Ama yüksek evlilik doyumlarında zaten eşiyle mutlu, zaten evlilik ona iyi gelmiş ama ne dedik, çatışmasız bir hayat yok. Bir olay çıkmış ortaya, burada da yumuşak başlangıçlar gözlemlenmiş. Bu beynimizin tehdit algısı, amigdala aktivasyonu ile doğrudan ilişkili. Sert başlangıç savunma, o da saldırıya dönüyor. Bu konuda Resulullah Efendimizin gerçek pehlivanın güreşte rakibini yenen olmadığını, gerçek pehlivanın öfkesini kontrol eden, onu yenen kişi olduğunu, bu tavsiyesini lütfen unutmayalım. Ayrıca Rabbimiz latiftir, latif olanı sever. Allah'ımız hilm sahibidir. Hilm ile, yumuşaklıkla davrananı sever. Allah'ımız merhametlerin en merhametlisidir. Kullarına da merhametli olanı sever. Göktekilerin bize rahmeti, bizim yerdekiler olan merhametimiz kadardır. Dolayısıyla kişisel ifadelerimizde içerik ne olursa olsun, onu İyi bir şekilde paket yaptığımızdan emin olmalıyız. Osmanlı'nın zarf ve mazrufu, usul ve esası burada bize düstur olmalı. Mesela yine geç kaldın, hiç sorumluluk yok sende yerine, eve geç bir vakitte, üstelik biraz daha erken geleceğini söz vermesine, aramasına rağmen vaktinde gelmeyen bir eşe. Ya yine geç kaldın, ya zaten sen hep geç kalıyorsun falan. Hiçbir sorumluluk duygusu yok sende gibi bir suçlama yerine, ya bir tanem seni beklerken kendimi çok değersiz hissettim. Ya da seni beklerken kendimi çok yalnız hissettim. Bu değersiz ifadesinden çok daha değerli bir şey. Yalnız hissettim. Yani sanki sana olan ihtiyacımı ifade ediyor. Sana olan muhtaçiyetimi. Ya ben tek başına çok böyle garibim, yalnızım. senin şefkatine, merhametine, acımana, beni tamamlamana, bana yardımcı olmana ihtiyacım var. Seninle bu yarım tamamlanıyor gibi. Yârim, yârım, bir yarımım olmasıyla alakalı Türkçe'de kullanılan yâr ifadesi, yârim ifadesi çok da güzel bir ifadedir. Dolayısıyla bu ifade daha olumlu, daha ılımlı, daha yumuşak bir ifade olacaktır. Allah rızası için ne olursunuz lütfen aziz dostlarım unutmayınız. Hayat bir servis yapma sanatıdır. Servisi, paketi, ambalajı iyi olan, iyi sunan kazanır. Evlenecek gençlere biz takı takarken bile altının kulpuna takılan o kurdelanın, o minnacık kurdelanın renginin kız tarafına ya da erkek tarafına uyumuna bile dikkat ederiz. Sonuçta altın takıyoruz kardeşim. Şu altının alıp başını gitti şu yüksek oranda, bu yüksek bedelde, değerde. Kurdelanın da ne önemi var demeyiz yani. O 3 kuruşluk kurdelanın bile renk uyumuna dikkat ederiz. Suudi Arabistan'dayken acizane hediye paketine, onun ambalajına, o paketin konulacağı çantaya çok hassasiyet gösteren bir kardeşiniz olarak çok beğendiğim örnekler gördüm. Bir tanesini paylaşayım sizlerle bu konuyla alakalı. Mesela bir oyuncak aldığım bir yerde kasiyer kızımız aldığım hediyeyi paketlemek için önünde 40 santime 40 santimlik bir panoda hemen kasanın yanında böyle yanda asılı olan 10 santim 10 santim 16 örneği yapıştırılmış olan birbirinden değişik hediye paketi ambalaj kağıtları örneğini gösterip bu aldığım hediyeyi hangi kağıtla hediye paketi yapmamı isterseniz diye nezaketle sorduğunda inanın o kadar çok hoşuma gitti. O kadar çok mutlu oldum ki hani ben bir hediye alıyorum birisine. Hani insanın kendisine aldığı bir şeydense bir başkasına bir sevdiğine aldığı bir hediyeyle daha mutlu oluyormuş ya. Hani orada da 0 bedelle o kızcağızın çalıştığı kurumun bana bir hediyesi gibi. Bakın geldik Türkiye'lerde size buradan anlatıyorum. Dolayısıyla mazruf elbette çok önemli. Hani zarfın içine koyacağınız şey esası odur. Ama usul o zarftadır. Zarf ve zarfı takdim şeklinizdedir. Bazen böyle zarfla birisine bir şey yollarız ya. İnanın o zarfın üstüne yazdığınız yazının bile çok önemi vardır. Mesela düğün davetiyeleri bir anı olarak saklanır değil mi? Yani sonuçta size geliyor yani. Sayın Müdür Arkan ve ailesi diye yazıyor. Ama bazı dostlarım, acizane ben de öyle yapmaya gayret ediyorum. Bir kaligrafi yazısı yazan ya da bir hattatla anlaşarak, özen vererek, özen göstererek o isminizi, soy isminizi, ailenizi o zarfın üstüne çok özel bir şekilde yazarlar. Saklarsınız onu. Ona değer verirsiniz. Bu arada bu konuyla alakalı son olarak Gottman'ın 4 atlısı olarak bilinen yıkıcı iletişim kalıplarına da değinmek isterim aziz dostlarım bugünün son konusu olarak. Araştırmalara göre aslında bu 4 konuyla alakalı ayrı bir program yapsak yeridir ama 4 kritik iletişim hatası var. Boşanmayı getiren, boşanmayla sonuçlanan, böyle devam ederse bu 4 unsuru kullanırsanız işin sonu feci olduğu 4 iletişim hatası olduğu ortaya çıkmış. 1. Eleştiri, kritisizm. Bazı insanlar doğuştan eleştirel yaklaşıyorlar. Hani bir grubun içerisinde, bir arkadaş grubu içerisinde bakarsınız, illa eleştirecek bir şey bulurlar. Genellikle böyle gelin adaylarıyla alakalı kayınvalideler, kayınpederler çok fazla karışmazlar bu işe ama hanımefendi kardeşlerimden özür dileyerek genel bir tespittir bu. Genellikle hele evlilikten sonra tamamen kayınvalideler böyle eleştiriyi çok daha fazla yapıyor görülürler. İkincisi aşağılama ya da küçümseme. Contempt dediğimiz şey. Yani aziz dostlarım Allah'ımız eşrefi mahlukat olarak yaratmış, ona ruhundan üflemiş, onu eşrefi mahlukat kılmış, onu yeryüzünde halifesi kılmış, yetmedi mümin kulun kalbine yerleşmiş. Yani düşmana bile savaş hukukunda nasıl davranacağımızla alakalı bir usulümüz vardır bizim. İhsan yani bu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir köpek leşine bile affedersiniz böyle iğrenç bir şekilde yaklaşan sahabe-i kiramla alakalı. Yani ne parlak dişi var, ne parlak gözü var gibi bu beyana, buna benzer bir beyan olduğunu biliyoruz. Yani çok özür diliyorum. Bir köpek leşini bile aşağılamayla alakalı şansımızın olmadığı bir dünyada, bir de eşimizle, eşimiz olacak kişiyle, adayla alakalı o küçümseme, aşağılama genellikle eğitimle alakalı oluyor gördüğüm kadarıyla bu. Aile yapısıyla alakalı oluyor. Kültür ve etnik kökenle alakalı oluyor. Ya zaten Araplar böyle, Çerkezler böyle, Kürtler böyle, Türkler şöyle gibi, Allah muhafaza, Allah Resulü'nün veda hutbesinde beyan ettiği şekliyle hiçbir etnik kökene üstünlüğü yok. Üstünlük ancak takva ile ilgili. Allah katında kimin daha değerli olduğunu mahşere gittiğimiz zaman göreceğiz. Rabbim orada değerli olanlardan eylesin. Orada değerli olmak adına da burada değerimize değer katanlardan, insanları değerli kılanlardan eylesin inşallah. Amin. Üçüncüsü savunma. Ne dedik? Eleştiri, aşağılama, küçümseme. Üçüncüsü savunma. Defensiveness. Bazı insanlar konuşmanız içerisinde sürekli böyle bir bahane bulan, mazeret üreten, savunmacı bir şeyle, hiç kabul yoktur onlarda. Onları da tespit edersiniz hemen. Ve dördüncüsü duvar örme, iletişimi kesme. Bu da en güçsüzdür. Stonewalling dediğimiz duvar örme. Yani en ben bu ilişkiyi yönetemem diyen kişi de içe kapanma, iletişimi kesme, mesajlara dönmeme, cevap vermeme gibi, küsüp çekip gitme gibi, hiç haber vermeme gibi bazı kalıplar ortaya çıkıyor. Bu kalıplar ortaya çıktığında da ilişki duygusal güvenliğini kaybediyor. Mesela sen bencilsin eleştirisi yaptığımızda kişi hakikaten kendini ya ben bencil miyim gibi en azından bir ikilemde görecek, yargılanmış hissedecek, kötü hissedecek. Ya bu durumda ben kendimi yalnız hissettim. Bu bencil yargısından daha önemli bir tespit. Aziz dostlarım, dolayısıyla hem evlilik öncesinde daha fazla tanıyacağımız adayla alakalı, hem adaya kendimizi tanıtmadan evvel, bu evliliğe adım atmadan evvel kendimizle alakalı bu özgüvenimizi, öz saygımızı, kendimizi tanımamızı tamamlamamız gerekiyor. Bu konuya gelecek hafta yine biraz devam edeceğim. Şimdilik bu kadar diyelim. Gelecek hafta görüşünceye kadar hepinizi Rabbi Celil'e emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.